Sayfa 608. Pek uzakta olmayan bir yerde bir makineli ateşi, sonra ikinci bir makineli sesi, hem de daha yakında. Bir bağırış, Lens elinde enjektörle kapı tarafına döndü, kapının yanında bekleyen muhafıza bir şey söyledi. Kapı bir kurşun yağmurunun eşliğinde patlar gibi açıldı. Bir bağırışın arkasından muhafız yere, kendi kanının oluşturduğu bir görgünün içine düştü, Lens de kendini yere attı. Anna, Ben'in çok rahatladığı belliydi. Hayatta o, nasıl olduysa hayatta. Genç kadın Ben diye bağırarak kapıyı arkasından çarptı ve anahtarı kapının içinde çevirdi. İyi misin Ben? Genç adam iyiyim diye bağırdı. Anna Lens'e ayağa kalk. Kalk dedim lanet olası orospu çocuğu diye haykırdı. Makineli tüfeği adama doğrulttu. Üstünde kısa beyaz bir doktor gömleği vardı. Lens kalktı. Yüzü kızarmış, gümüş rengindeki saçları karışmıştı. Muhafızlarım her an buraya gelebilirler dedi. Anna buna güvenme dedi. Bütün bölümü kapattım. Kapılarda dışarıdan sıkıştırıldı. Lens yavaş yavaş eski küstahlığına kavuşarak o muhafızı sanırım öldürdünüz dedi. Birleşik Amerika'nın ajanlarını yalnız kendilerini savunmak için öldürmek üzere ittiğini sanıyordum. Anna duymadın mı? Görevde değilim dedi. Ellerini vücudundan uzaklaştır. Silahın nerede? Lens isyan etti. Silahım yok. Anna yaklaştı. Bakmamın bir sakıncası var mı? Ellerini vücudundan uzaklaştır dedim. Lens'e yavaşça yaklaştı, serbest elini adamın ceketin içine soktu, bakalım dedi. Kahrolası makinalı ateşlemeden bu işi yapabilirsem sevineceğim. Bu oyuncaklarla fazla bir tanışıklığım yok da. Lens'in rengi soldu, genç kadın Lens'in ceketin içinden küçük bir tabanca çıkardı ve silindir şapkanın altından tavşan çıkaran bir hokkabaz gibi cakayla yükseğe kaldırdı. Aferin dedi, ihtiyar bir adama göre çok ustaca yürgen, ya da arkadaşların sana hala Gerhardt mı diyorlar? 47. Bölüm. Ben aman tanrım diye soludu. Lens dudaklarını büzdü ama sonra garip değil mi? Gülümsedi. Anna Lens'in tabancasını cebine attı. Bu nokta uzun zaman kafamı kurcaladı dedi. Federal Kimlik Laboratuvarı parmak izlerini araştırdı. Fakat onca veri tabanını taradılarsa da bir sonuç çıkmadı. Orada istihbarat dosyalarını denemenin de bir yararı olmadı. Ta ki henüz dijitalize edilmemiş savaştan ve sonraki birkaç yıldan kalma parmak izlerine sıra gelinceye kadar. Niçin dijitalize edilsinlerdi ki? SS parmak izlerinizin ordunun dosyaları var olması sanırım kaçtığınız için. Lens eğlenir gibi ona bakıyordu. Teknisyenler onlara gönderdiğim fotoğraftaki izlerin belki de eski olduğuna dair fikir yürütmüşlerdi. Fakat işin garip yanı parmak izi yağı, onların deyişiyle ter kalıntısı tazeydi. Buna bir anlam verememişlerdi. Ben Lens'e baktı. Evet, Max Hartman'ın da yer aldığı o 1945 yılının fotoğrafındaki Lens'e benziyordu. Lens o sırada 45 yaşlarında falandı. Bu da onu şimdi 100 yaşından da yaşlı yapardı. Olanaksız bir şeydi bu. Gerhard Lens, ilk başarılı deneyim kendim oldum dedi yavaşça. Yaklaşık 20 yıl önce kendi yaşlanmamı durdurmayı, sonra da tersine çevirmeyi başardım. Sadece birkaç yıl önce herkesin üzerinde güvenli şekilde etki gösteren bir formülasyon geliştirebildik. Adam gözlerini uzaklara dikmişti. Bu da Sigma'nın temsil ettiği her şeyin artık güven altına alınabilmesi demekti. Anna tamam dedi. Şimdi bana bu bağların anahtarlarını verin. Anahtar bende değil hademe, boş ver. Anna makineliği sağ eline geçirdi. Cebinden bir kağıt atı çıkardı ve beni kurtardı. Bu arada genç adama uzun plastik bir cisim vermiş, genç adam buna bakar bakmaz ne olduğunu anlamıştı. Anna sakın kıpırdayım deme diye bağırarak Uzi'yi Lens'in bulunduğu yöne çevirdi. Ben o bağları al ve bu namussuzu kıpırdayamaz hale getir. Etrafına bakındı. Elimizden geldiği kadar çabuk olarak buradan çıkabilmeliyiz. Hayır, ben çok kararlı konuşmuştu. Genç kadın şaşırarak döndü. Ne demek istiyorsun sen? Burada birçok tutsak bulunduruyor. Dışarıdaki çadırlarda barınan gençler, koğuşların en az birinde hasta çocuklar. Önce onları buradan çıkarmalıyız. Anna hemen anladı. Başının hareketiyle bu sözleri doğrularak, en kestirme yol güvenlik sistemini kapatmaktır. Çitlere verilen elektriği kesmeli, kilitleri açmalı. Lens'e dönerek elindeki makineliği doğrulttu. Ofisinde bir ana kontrol paneli var. Oraya küçük bir gezinti yapacağız. Lens sakin görünüyordu. Ne demek istediğinizi korkarım, anlayamıyorum. Kliniğin bütün güvenliği birinci kattaki muhafızlar merkezinden kontrol ediliyor. Anna üzgünüm dedi. Muhafızlardan birini sorguya çektim bile. Uzi'yi kapalı bir kapıya çevirdi. Bu az önce girdikleri değildi. Haydi gidelim. Lens'in ofisi büyük ve karanlık katedral gibi bir yerdi. Başlarının çok yukarısında taş duvarların içinde oyulmuş yarık gibi pencerelerden içeriye ölgün bir ışık sızıyordu. Odanın en büyük kısmı gölgelere boğulmuştu. Lens'in ceviz dev masasının ortasındaki yeşil camdan abajurlu kütüphane lambasını oluşturduğu küçük ışık dairesi dışında etraf karanlık sayılırdı. Lens ne yaptığımı görmem için ışıkları yakmamda umarım bir sakınca görmezsiniz dedi. Anna üzgünüm diye karşılık verdi. O kadar ışık gereksinmiyoruz, sadece masanın öbür yanına geç ve kontrol panelini yükselten düğmeye bas. Bu işi kolaylaştıralım. Lens kısa bir duraklamadan sonra genç kadının verdiği talimatlara uydu, masanın öbür yanına yürürken bu tamamen yararsız bir işlem diye söyleniyordu. Anna silah hala adamın üzerine çevrili olduğu halde onu izledi. Ben onun hemen arkasındaydı. Lens'in bir şeyler denemesi olasılığına karşı, ki Lens'in deneyeceğine emindi, ikinci bir çift göz. Lens masanın ön kenarındaki bir girinti içindeki düğmeyi itti, mekanik bir gürültü oldu. Hemen arkasından uzun ve yassı bir bölüm masa üstünün ortasından yatay bir mezar taşı gibi yükseldi. Gotik tarzdaki masanın üstünde çok garip görünen özel çelikten bir kontrol tablosuydu. Çeliğin içine yassı bir ekran gömülüydü. Bunun içi üçlü sıralar halinde buz mavisi ışık veren 9 küçük kareye bölünmüştü. Her karede şlosun içinin ve dışının ayrı bir görünümü yer alıyordu. Ekranın altında ise gümüş renkli 9 şalter vardı. Karelerin birinde projer yastısı çocuklar kazıklarına bağlı olarak oynuyorlardı. Bir diğerinde mülteciler çadırlarının dışında karların üstüne oturmuş sigara içiyorlardı. Başka muhafızlar arazide devreye geziyorlardı. Eski taş duvarların üstüne geçmiş elektrikli çitlerde yarım metrede bir göz kırpan kırmızı ışıklar sistemin hala çalıştığının kanıtıydı. Anna, indir onları diye emretti. Lens uysal bir tavırla başını eğdi ve soldan sağa doğru bütün şalterleri indirmeye başladı. Hiçbir şey olmadı. Güvenlik sisteminin devre dışı kaldığını anlatan hiçbir belirti görülmedi. Lens bir yandan da başka projelikler bulacağız dedi. Ayrıca genç savaş mültecileri dünyada yoklukları hissedilmeyecek istediğin kadar yersiz yurtsuz çocuk var. Zaten her zaman bir yerlerde bir savaş oluyor. Bu düşünce nedense onu eğlendirmişe benziyordu. Göz kırpan kırmızı ışıklar sönmüştü. Bir avuç mülteci çocuk demir kapılardan birinin yanında oyun oynuyordu. Bir tanesi parmağıyla işaret etti. Kırmızı elektrik ışıklarının söndüğünün farkına varmıştı. İçlerinden biri kapıya doğru gitti. Kapı ağır ağır açıldı. Çocuk çekine çekine kapıdan çıktı ve arkada kalanlara gelmelerini işaret etti. Başka bir çocuk da onunla katılarak kapıdan özgürlüğüne çıktı. Hiçbir ses duyulmamasına rağmen bu ikisinin arkada kalanlara bir şeyler bağırdıkları görülüyordu. Bir iki çocuk daha dışarı çıktı. Dolaşmış kıvırcık saçlı kirli bir kız, başka bir erkek çocuk. Çocuklar birbirini izlemeye başladılar. Bir hızlanma oldu. Çocuklar birbirlerini itip kakarak dışarı atılmaya başlamışlardı. Yüzünden neler hissettiği anlaşılmayan Lens onları seyrediyordu. Elinde ateşe hazır uzayı tutan Anna'nın dikkati ise ihtiyar adamın üzerinden ayrılmıyordu. Başka bir karede çocuklar koğuşunun bir kapısı şimdi ardına kadar çıktı. Bir hemşire ise endişeyle etrafına bakınıyor ve elini kolunu sallayarak çocuklara çıkmalarını işaret ediyordu. Lens, demek kaçıyorlar dedi. Ama sizler için o kadar kolay olmayacak. 48 güvenlik görevlisi yabancıları görür görmez ateş etmek üzere eğitilmişlerdir. Hiçbir zaman dışarıya ulaşamazsınız. Böyle derken, sözde yakmak için süslü bir pirinç lambaya uzandı. Lenzin lambayı kapıp üzerlerine savunacağını sanan ben anında dikkat kesildi. Fakat adam bunun yerine lambanın kaidesindeki bir çıkıntıyı çekerek içinden ufak ve uzunca bir cisim çıkardı ve benim üzerine çevirdi. Zekice gizlenmiş pirinç kaplamalı bir tabancaydı bu. Anna, at onu elinden diye bağırdı. Ben Anna'nın 40-50 santim ötesindeydi. Lens ikisini birden silahının menzilini alamazdı. Lens, silahınızı bırakmanızı öneririm. Tabii kimsenin canının yanmasını istemezseniz dedi. Anna, hiç sanmam dedi. Kuvvetlerimizin eşit olduğu söylenemez. Lens istifini bozmadı. Ne var ki bana ateş etmeye başlarsanız arkadaşınız da ölecek. Beni öldürmenin ne kadar önemli olduğuna, buna deyip değmeyeceğine karar vermeniz lazım. Anna, o kahrolası oyuncak tabancayı at elinden dedi. Oysa ben tabancanın hiç oyuncak olmadığını görebiliyordu. Beni öldürmeyi başarsanız bile sonuçta bir şey değişmeyecek. Eserim benim yokluğumda da devam ettirilecek ama arkadaşınız Benjamin ölmüş olacak. Birden hayır diye boğuk bir çığlık duyuldu. İhtiyar bir adamın sesi. Lens bakmak için hızla döndü. Lassensiye in los, Lassensiye meyen son los, onu bırakın gitsin, oğlumu bırakın. Ses büyük odanın gölgelere boğulmuş bir köşesinden geliyordu. Lens silahını sesin geldiği yöne çevirdi, sonra fikrini değiştirip yine beni hedef aldı. Ses oğlumu bırakın diye yineledi. Ben oturan adamı ölgün ışıkta hayal meyal görebiliyordu, babası. Onun da elinde bir tabanca vardı. Ben bir an konuşamadı. Eğik gelen ışığın bir oyunuyla karşı karşıya olduğunu düşünerek tekrar baktı ve gördüğünün gerçek olduğunu anladı. Max, şimdi daha sakin çıkan bir sesle ikisi de gitsinler dedi. Lens içten bir tavırla ah siz miydiniz dostum Max dedi. Belki bu ikisinin akıllarını başlarına getirebilirsiniz. Max, bu kadar cinayet yeter dedi. Yeterince kan döküldü. Artık her şey bitsin. Lens dikleşti, akılsız bir ihtiyarsınız diye karşılık verdi. Haklısınız dedi Max. Oturduğu yerde kalmıştı ama silahı hala lensin üzerine çevriliydi. Ben de bir zamanlar akılsız bir genç adamdım. Beni büyülemiştiniz o sıralar. Hayatım boyunca sizinle adamlarınızın korkusuyla yaşadım. Tehditlerinizle, şantajınızla beni yıldırdınız. Sesi öfkenin etkisiyle yükselmişti. Neler başarmış olursam olayım, ne olmuş olursam olayım hep ensemdeydiniz. Lens, silahınızı indirebilirsiniz dostum dedi yavaşça. Silahı hala benim üzerine çevriliydi ama kısacık bir an Max'in bulunduğu yöne dönmüştü. Ben üzerine atılıp onun yere mıhlayabilirim diye düşündü. Bir daha dikkati dağıldığı zaman. Max duymamış gibi ve odada Lens'den başkası yokmuş gibi devam etti. Artık sizden korkmadığımı görmüyor musunuz? Sesi taş duvarlardan yansıyordu. Yaptıklarımdan, sizinle kasap dostlarınıza yardım ettiğimden dolayı kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Şeytanla anlaşma yaptığımdan dolayı affetmeyeceğim. Bir zamanlar ailem için, geleceğim için, dünya için bunun yapılmasının doğru olduğunu düşünmüştüm. Ama kendi kendimi aldatıyormuşum. Oğluma, Peter'ıma yaptığınıza bakın. Adamın sesi boğuklaştı. Lens itiraz etti. Bunun olmaması gerektiğini biliyorsunuz. Yetkilerini aşan fazla gayretli güvenlik görevlilerinin marifetiydi. Max yeter diye kükredi. Duymak istemiyorum kahrolası yalanlarınız yeter. Projeyi düşünsenize Max, Tanrım anlamıyor musunuz? Asıl siz anlamıyorsunuz. Kendinizi Tanrı'nın yerine koyma hayalleriniz umurumda mı zannediyorsunuz? Acaba hiç umursadım mı? Size bir ayrıcalık tanıdığım için hatamızı tamir etmek için buraya davet ettim. Bana ne söylemeye çalışıyorsunuz? Lens'in sesi kontrolünden çıkmak üzereydi. Max ne tamiri diye bağırdı. Bütün bunlar dehşetin devamından başka nedir ki? Sonsuza dek yaşamak hayallerinizi gerçekleştirmek için her şeyi ve herkesi feda ettiniz. Adam zorlukla nefes alıyordu. Şimdi de hayatta kalan tek çocuğumu da benden almak üzeresiniz. Benden aldığınız onca şeyden sonra onu da. Şu halde olumlu yaklaşımlarınız hileydi. Evet anlamaya başlıyorum. İhanet etmek amacıyla bizlere katıldınız. Kale şehrinize ancak o şekilde girebilirdim. Ancak bu şekilde durumu içeriden kontrol edebilirdim. Lens kendi kendine konuşur gibi, benim de hatam başkalarının da benim gibi insansever olduğunu zannetmek galiba, dedi. Beni ne kadar hayal kırıklığına uğrattınız, özellikle birlikte o kadar çok şey yaşamamızdan sonra Max. Max, ah insanların geleceğiyle ilgilendiğinizi mi iddia edeceksiniz diye bağırdı. Bir de beni akılsız bir ihtiyar olmakla suçluyorsunuz. Başkalarından, insandan aşağılarmış gibi söz ediyorsunuz, oysa kendiniz insan değilsiniz. Lens bakışını kısa bir an loş köşesinde oturan Max'e çevirmişti. Ben adamın üzerine atlamak için tam yaylandığı sırada küçük kalibrelik bir tabancanın çıkardığı kof pop sesini duydu. Lens beyaz laboratuvar gömleğinin göğüs cebinde sağ omzuna yakın beliren ve giderek genişleyen kırmızı daireye bakarken yaralanmıştan çok şaşırmış görünüyordu. Max'in bulunduğu yöne nişan alarak tabancasını art arda 3 kere ateşledi. Derken Lens'in göğsünde ikinci bir kızıllık belirdi. Sağ kolu işe yaramaz halde yanına düşerken tabancası da gürültüyle yere çarptı. Uzi'yi hafifçe aşağı eğen Anna bakışını ondan ayırmıyordu. Lens birdenbire genç kadının üzerine bir hamle yaptı ve onu yere yıktı. Uzi de takırdayarak yere çarpmıştı. Eli Anna'nın boğazındaydı. Gırtlağını çelikten farksız parmaklarla sıkıyordu. Anna doğrulmaya çalıştıysa da canavar genç kadının kafasını çatırdatarak yere çarptı. Aynı hareketi tekrarlayacağı sırada çılgına dönen Ben, lensin üzerine atıldı. Anna'nın daha önce ona verdiği plastik silindiri sıkı sıkı tutuyordu. Gösterdiği çabayla duyduğu öfkeden titreyerek sağ elini kaldırdı ve enjektörü doğrudan lensin boynuna sapladı. Lens duyduğu acıdan uludu. Ben adamın şah damarına girmiş veya bu damara çok yaklaşmıştı. Pistonu sonuna kadar bastırdı. Dehşet hissi Lens'in yüzünde kalıplaşmıştı. Eli boynuna gitti, enjektörü bulup hızlı çekti ve üstündeki etiketi okudu. Verdammt Nochtmal. Chase Jesus Christus. Ağzında köpükler belirdi. Birdenbire baş aşağı edilmiş bir heykel gibi arkaya devrildi. Bağırmak istermiş gibi ağzı açılıp kapandı ama sadece havasız kalmış gibi soluyabildi. Sonra kaskatı kesildi. Lens'in gözleri hala hiddetle bakıyordu ama göz bebekleri genişlemiş ve sabitleşmişti. Ben galiba öldü dedi soluk soluğa. Anna öldüğünü biliyorum dedi. Bu bilinen en etkili narkotiklerden biridir. Kilitli eczan dolaplarında hayli güçlü maddeler saklıyorlar. Şimdi çıkalım buradan. Genç kadın Max Hartman'a baktı, hepimiz birden. Gidin, Ben'in babası oturduğu koltuktan fısıldar gibi konuşmuştu. Beni burada bırakın ama siz ikiniz gitmelisiniz. Şimdi, muhafızlar. Ben hayır dedi, siz de bizimle geliyorsunuz. Anna birden beni Allah kahretsin dedi. Helikopterin havalandığını duydum, onun için bu imkan kalmadı. Sahi sen nasıl içeri girdin? Şatonun altında bir mağara var. Bodrum katına açılıyor ama orasını buldular. Demek lens haklıymış, hapı yuttuk. Başka bir çıkış yolu yok. Max çok zayıf bir sesle bir çıkış yolu var dedi. Ben gördüğü manzara karşısında dehşete düşerek babasının yanına koştu. Arkasında soluk mavi renkte bir hastane giysisi olan Max, ellerini boğazının altında bir kurşunun girdiğini Ben'in şimdi gördüğü yere bastırmıştı. Titreyen parmaklarının altında kan ısrarla yayılıyordu. İnce pamuklu giysisinin üstüne siyah renkte 18 sayısı basılmıştı. Ben hayır diye bağırdı. Adam lensi öldürmek ve hayatta kalan tek oğlunu korumak için kurşunu yemişti. Max, lensin özel helikopteri diye fısıldadı. Sol uçtaki arka koridoru izleyin. Adamcağız birkaç saniye daha talimatlar mırıldandı. Sonunda beni anladığını söyle dedi. Gözleriyle yalvarır gibiydi. Hemen hemen duyulamayacak kadar hafif bir sesle tekrarladı. Beni anladığını söyle. Kendisi de konuşmakta güçlük çeken ben evet dedi. Babası beni anladığını söyle sözleriyle helikoptere ulaşmaları için verdiği talimatları kastediyordu tabii ama ben onun beni anladığını söyle sözleriyle hayatta aldığım güç kararları yanlış olsalar bile anladığını söyle bana demek istediğini düşünmekten kendini alamıyordu. Onları anladığını söyle. Gerçekte kim olduğumu anladığını söyle bana. Max boyun eğmiş gibi ellerini boğazından çekti ve kan kalbinin ağır ve düzenli atışlarıyla eş zamanlı olarak püskürmeye başladı. Beni anladığını söyle. Evet, ben söylemişti ve ancak o zaman anlamıştı. Anlıyorum. Birkaç saniye sonra babasının cansız vücudu öne yığıldı. Cansız ama son derece sağlıklı görünümlü olarak. Ben gözyaşları arasında babasının onlarca yıl daha genç göründüğünü, saçlarının pırıl pırıl bir siyah renkte uzamaya başladığını, cildinin pürüzsüz, diri ve gergin olduğunu görebiliyordu. Ölü Max Hartman hiç bu kadar canlı görünmemişti. 48. Bölüm. Benle Anna ateş sesleri arasında koridorda koşuyorlardı. Genç kadın koşarken uzunen kayışı silahın namlusuna çarparak donuk bir takırtı çıkarıyordu. Her an saldırıya uğrayabilirlerdi. Allah'tan ki muhafızlar ellerinde ağır silah olduğunu bildiklerinden ihtiyatla yaklaşacaklardı. Anna para karşılığında görev yapan hiçbir nöbetçinin hayatını gereksiz yere tehlikeye atmayacağını biliyordu. Max'in talimatları net ve doğru çıktı. Başka bir sağa dönüş onları bir merdiven başına götürdü. Ben çelik kaplamalı kapıyı açtı, Anna da iniş alanına mermi yağdırdı. Orada her kim varsa içgüdüsel olarak zıplayarak kendini emniyete almaya çalışacaktı. Oraya girdiklerinde kulakları sağır edici bir karşı ateşle karşılandılar. Alt kattaki bir muhafız merdiven basamaklarının dar aralıklarından ateş açmıştı. Fazla bir isabet şansı olmayan bir açıydı bu. En büyük tehlikeyi mermilerin sekmesi oluşturuyordu. Anna beni yukarı koş diye fısıldadı. Ben alçak sesle itiraz etti. Ama Max helikopterin biniş katının aşağıda olduğunu söylemişti. Sen dediğimi yap, yukarı koşmaya başla, gürültülü olarak. Genç adam hemen anladı ve denileni yaptı. Ayakkabılarının tırmandığı basamaklara gürültüyle çarpmasını garantiliyordu. Anna duvara yapıştı ve aşağı katın görüş çizgisinin dışında kalmaya dikkat etti. Birkaç saniye sonra muhafızın hareketlerini keşfetti. Ben'in yukarı çıktığını duyan adam avına yetişmek için acele ediyordu. Saniyeler saat gibi uzadı. Anna muhafızın merdiven sağlığına zıplamasını gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Adamın hareketlerinin çıkardığı gürültüden derlenen hayali bir görüntüye göre hareket etmesi gerekecekti. Muhafız görüş açısına girdiği an ona kıyasla tek avantajı hızlılık olacaktı. Mümkün olan son anı kadar göze gözükmemeye çalışacak, bundan sonra reflekslerinin ani olması gerekecekti.